Ayrım 21, sayfa 248. Alay çapraşık, dar, zor yolları 2 saatten önce almıştı. Uçaklardan sakınmak için ikide bir yolun iki yanına dağılıp yatmasalar daha önce gelebilirlerdi. Taşıdığı ağırlık 30 kiloyu geçen asker yorulmuştu. Şefik Bey kısa bir mola verdi. Tümen'e Kabatepe'nin batısından düşmana taarruz edeceğini bildirdi. Kritik yer Koca Dağ'dı. Düşman orayı ele geçirirse hem alayın arkasına dolanmış hem gelecek için çok tehlikeli bir noktaya yerleşmiş olurdu. Ama elindeki asker sayısı cephesini orayı koruyacak kadar uzatmaya yetmiyordu. 19. Tümen'in Koca Dağ'ı tutmasını diledi. Mustafa Kemal'in 57. alayla tam da o saatte yola çıkmış olduğunu bilmiyordu. Çevreyi dikkatle inceledi. Taarruza başlamak için düşman elinde bulunan kanlı sırttan daha yüksek olan 165 yükseltili tepeyi seçti. Birinci tabur solda, üçüncü tabur sağda taarruz edecekti. 4 Maxim ağır makineli tüfeği yakınında ve emrinde tuttu. Gelmesi gereken dağ bataryası komutanının beceriksizliği yüzünden toparlanıp da daha gelememişti. Dipnot, batarya 3 saat sonra alaya ve savaşa katılacaktır. Şefik Aker, sayfa 45, 62-63. Şefik Bey genç subayı azarlamakla yetinir. Bu sırada kanlı sırtta 3 topu düşmana kaptırılan bataryanın komutanı ile mürettebatı, kurtarıp sakladıkları 4. topla gelip alaya katıldılar. Şefik Bey sevindi. Öteki 3 kardeşini kurtarmak için bu topa çok iş düşecekti. Askerlerin sırt çantalarını geride bırakmaları önerisini çeviklik sağlayacağı için yararlı görüp kabul etti. Askerler yanlarına yedek fişeklerini, matra ve ekmek torbalarını alacaklardı. Askerler sırt çantalarından temiz çamaşır alıp ekmek torbaları da koydular. Sırt çantaları geride bırakıldı. Bu arada sağ kalan direnişçiler taburlara katılıyor, büyük sevgiyle karşılanıyorlardı. İçleri yanıyordu ama ilk istedikleri su değil, dövüşe devam için cephaneydi. Taburlar taarruz düzenine girmek için yayılıp açılmaya başladılar. Fundalık arazi bu hareketleri düşman gözünden saklıyordu. Tabur komutanlarına bir emir götüren emir subayı Asteğmen Cevdet, dönüşünde gözleri dolu dolu, "Komutanım," dedi, "bir şey görmenizi istiyorum." Şefik Bey çok önemli bir şey olduğunu anladı. Sessizce Asteğmen'i izledi. Biraz ilerleyince gördü, onun da gözleri dolup taştı. Askercikler kirli çamaşırlarını dürüp fundaların diplerine bırakmışlar, temiz çamaşırlarını giyerek şehit olmaya hazırlanmışlardı. Allah'ın huzuruna insan ve asker olarak temiz çıkacaklardı. Dipnot, Atase, Çanakkale, cilt 2, sayfa 106. İzzettin Çalışlar aynı olayın 57. alayın taarruzundan önce de yaşandığını belirtiyor. Arıburnu Muharebeleri, sayfa 104. Dipnot, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı. Anzaklar dalgalı arazide yayılmaktaydılar. Çıktıkları kıyıda birkaç yüz değil, birkaç bin Türk'le savaştıklarını sanıyorlardı. Başlangıçta hayli kayıp vermiş, güçlükle toparlanabilmişlerdi. Şimdi gülümseyerek düşünüyorlardı. Korkak Abdül hemen kollarını kaldırıp teslim olmamış, tabanları yağlayıp kaçmamıştı. Aferin, iyi direnmişti. Ama kahramanlığı az sürmüştü zavallının. O binlerce kişi ortadan kayboluvermişti. İşte şimdi ilk hedefe Koca Çimen Kabatepe hattına doğru yürüyorlardı. Hava açık ve serindi. Çoğu doğa adamı, gezgin, madenci, altın arayıcı, kara ve deniz avcısı olan Anzaklar elde ettikleri sonuçtan çok memnundular. İkinci hedefe de ulaşınca bu gürültülü iş çabucak bitmiş olacaktı. Birdenbire kıyamet koptu. Makineli tüfekler takırdamaya, tüfekler cayırdamaya, top gürlemeye başladı. Akılları başlarından gitti. Oh my God! Ne oluyordu? Mavi gökyüzü kızıl ateş kesilmiş başlarına yağıyordu. 27. alay 10.000'e yakın dövüşken, atılgan Anzak'a karşı taarruza geçmişti. Saat 9'du. Dipnot, Şefik Aker, sayfa 50. Oran asker sayısında 1/5'dir. Silahta %1 bile değil. Mustafa Kemal Yaveri Teğmen Kazım, Tümen Başhekimi, Topçu Taburu Komutanı, 57. Alay Dağ Bataryası ve Sağlık Müfrezesi Kocadağ yolundaydılar. Yolun bir görünüp bir kaybolmasına, sarplığına, darlığına rağmen hiç durmadan ve hiç döküntü vermeden yürüyorlardı. Topları çeken, makineli tüfekleri taşıyan katırları, cephane ekmek ve yiyecek arabalarını çetin fundalık yollardan, derelerin kaya parçalarıyla dolu yataklarından geçirmek çok zordu. Ama asker bir çaresini bulup geçiriyor, gecikmeden ilerliyorlardı. Yol Mazı Çukuru denilen cennet gibi bir vadiye çıktı. Bu cennetin içinden geçtiler. Ne bir an durup şerbet gibi havasını içlerine çektiler, ne bütün vadiyi örten sevinç içindeki kır çiçeklerine bakabildiler. Zamanla yarışıyorlardı, hızlanarak yürüdüler. Saat 9:15'ti. Seddül Bahir'e Kitchener'ın ve Hamilton'ın çok güvendikleri 29. İngiliz dümeni çıkacaktı. Arkasında da donanma olacaktı. Bu iyi donanımlı, eğitimli 17 bin kişilik tümenin Türk savunmasını zorlanmadan aşacağı beklenmekteydi. Bir başarısızlık hiçbir İngiliz'in aklının kıyısından, ucundan, uzağından bile geçmiyordu. Bir gecikme bile söz konusu olamazdı. General Hamilton bugün Arıburnu'nda Koca Çimen Kabatepe hattına, Seddül Bahir'de de Alçıtepe'ye ulaşılarak savaşın zor bölümünü bir gün içinde atlatacaklarını ve sona yaklaşacaklarını ümit ediyordu. Plan bu amaca hızla ulaşmak için yapılmıştı. Binlerce çark bunun için dönmüştü. İngiliz fabrikaları bunun için silah ve mermi, İngiliz hazinesi bunun için para dökmüştü. Yüzlerce gemi ve 100 bine yakın insan bunun için bir araya getirilmişti. Asıl çıkarmanın yapılacağı bu kesimde Liman Paşa yönteminin gereği olarak sadece 26. alayın 3. taburu, 1000 kişi ile istihkam bölüğü, 180 kişi vardı. Toplam 1180 kişi. Ağır makineli tüfek yoktu. Dipnot: her İngiliz taburunda bir ağır makineli tüfek bölüğü, her bölükte 8-12 ağır makineli tüfek bulunuyor. Bizde ancak alaylarda 4 tüfekli bir ağır makineli tüfek bölüğü var. Ama 3. taburun bağlı olduğu 26. alayın makineli tüfek bölüğü yok, daha kurulmamış. İngiliz kaynakları Türklerin ateş disiplinine bakarak kıyıda ağır makineli tüfekler olduğunu iddia edeceklerdir. Mesela C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 277. Bir tek makineli tüfek bile yoktu. Keşke olsaydı. Bu yanlış Nigel Steele Peterhart'ta da devam ediyor. Yenilginin Destanı sayfa 74. 4 adet 37 milimetrelik Maxim top bulunuyordu. Tabur 4 bölüklüydü. Tabur komutanı Mahmut Sabri Bey Teke koyuna bir bölük, Ertuğrul koyuna bir bölük yerleştirmişti. İki bölüğünü ortada ihtiyatta tutuyordu. Takviye gerekirse bu iki bölükten birlik alıp yollayacaktı. Birliklerine bir gün önce şu emri vermişti: düşman çıkarma girişimleri karşısında acele edilmeyip kayıklar kıyıya 200-300 metre yaklaştıktan sonra şiddetle ateş açılacaktır. Kısacası düşmanın karaya çıkması beklenmeyecekti. Birleşik donanma savaş gemilerinin 1/4'ünü Seddül Bahir'e ayırmıştı. Sabah erkenden yarımadanın ucunu 3 yandan çevirmeye başladılar. Bu ölüm filosunda 345 top vardı. Dipnot: C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 268. Bu sayıya savaş gemilerinin ve torpido botların 75 milimetreden küçük topları ve ağır makineli tüfekler ekli değildi. Gemilerin cephanelikleri tıka basa doluydu. Queen Elizabeth de zaman zaman uğrayıp 38'lik 10 topuyla katkıda bulunacaktı. 38'lik bir merminin içinde 10 bin çelik misket bulunuyordu. Patladığı zaman dört bir yana sözcüğün tam anlamıyla ölüm saçacaktı. Yüzlerce top kıyıda taş üstünde taş bırakmamak niyetiyle küçük pınar içi koyu dışında çıkılacak dört yeri ve çevresini ara vermeden yoğun ateş altına aldı. Arazinin biçimi değişti, tepeler alçaldı, çukurlar doldu, düzlükler çukurlaştı. 18 Mart'ın öcünü almak istiyor gibiydiler. Öylesine acımasız ağır bir bombardımandı. Kıyıda çekinecekleri top olmadığı için gemiler iyice yaklaşıp ateş etmekteydiler. Gün ağarınca uçaklar da savaşa katılacaklardı. AE-2 denizaltısı da Marmara'ya doğru ilerliyordu. Düşman bu kez karadan, denizden, havadan ve denizin altından geliyordu. Ertuğrul ve Teke koylarında, kıyılarında, çevre ve gerilerinde sanki sürekli ağır yıkıcı bir deprem yaşanmaktaydı. Yeryüzü titriyordu. Siperler, bağlantı endekleri silinmiş, kumlara yerleştirilen mayınlar patlamış, bazı nöbet yerleri nöbetçilerle birlikte uçmuş, deniz içine uzanan tel örgülerin çoğunun engelleyicilik nitelikleri kalmamış, yıkık Ertuğrul tabyasında bulunan 4 Maxim topundan ikisi kullanılamaz hale gelmişti. İkisi de az sonra tutukluk yapacak, bu oyuncak toplar bir kenara atılacaktı. Mahmut Sabri Bey bu acıklı hali alayına bildirdi ama raporunu şu cümleyle bitirdi: tabur savaşa hazır ve son derece isteklidir. 29. tümen 23 taşıt gemisinde bekliyordu. İlk çıkacak olanlar filikalara alındılar. Birinci çıkarma dalgasında bulunacak asker sayısı 3. taburun 13 katıydı. Bu oran gittikçe daha da artacak, 25 kata kadar çıkacaktı. Ateş gerilere kaydırıldı. 5 yere birden çıkarma başlayacaktı. 1. Pınar içi koyu. Seddülbahir'in batı kıyısında bir küçük koydu. İngilizler bu küçük koydaki kumsala Y kumsalı adını vermişlerdi. Kıyı burada yüksek ve çok dikti. Bu yüzden buraya çıkarma yapılabileceği düşünülmemiş, bu küçük koy ve kumsal tutulmamıştı. Bu sürpriz çıkarmayı General Hamilton düşünmüş ve plana ekletmişti. Gün doğarken 4 savaş gemisini koruması altında 3000 İngiliz askeri hiç ateş etmeden ve ateş yemeden Pınar İçi koyuna çıktı. Dik yamacı tırmandı, çıktıkları yüksekliğe Sarıtepe deniyordu. Sarıtepe'ye yerleşti. Dipnot 2 piyade taburu 1 bölük 1 denizci müfrezesi. Atase Çanakkale cilt 2 sayfa 244. Çıkarma bir saat içinde bitmişti. Makineli tüfeklerini kurdular. Sarıtepe'nin önünden geçen sığın dere, yatağı derin iki yanı kayalık bir dereydi. Tam bir güvenlik şeridi oluşturuyordu. Derenin batı yakasında kaldılar. Karşı yakasına güvenlik birlikleri sürdüler. Birliğin ana görevi Seddülbahir'e çıkarma yapacak olan İngiliz tümeninin sol yanını güven altına almak, Türkler güneye takviye yollarlarsa buna engel olmaktı. En yararlı çıkarma buydu. Çünkü ilerleseler 5 kilometre ötedeki ilk hedef olan Alçıtepe'yi ele geçirebilir, güneyde ölesiye mücadele eden 3. Tabur birliklerini arkadan çevirebilirlerdi. Yola çıktı. Bu kesimde 3000 savaşçıdan kurulu bu İngiliz birliğine engel olacak hiçbir önemli Türk birliği yoktu. Komutana daha güçlü hareket edebilmesi için takviye yollanacağı söylenmişti. Durdu, emir ve takviye bekledi. Bu bekleyiş Türkler için büyük nimet oldu. Yoksa altından kalkılması çok zor bir felaketle karşı karşıya kalacaklardı. Çünkü bu İngiliz birliğinin savaşçı sayısı Seddülbahir'i savunanların sayısından daha fazlaydı. Çıkarmayı bir gözcü postası görmüştü. Haberi bölüğüne yetiştirdi. Seddülbahir'in batı kıyısını savunmakla görevli olan bölük ancak yarım takımlık bir kuvvet yollayabilirdi. Dipnot 26. alayın 2. taburundan 6. bölük. O yarım takımı 45 kişiyi Pınar İçi koyuna yolladı. Düşmanın ileri hareketini önleyeceksiniz. Baş üstüne. 26. alay komutanı Kadri Bey olayı çok geç öğrenebildi. Çünkü ağır bombardıman telefon hatlarını parçalamıştı. Haberleşme yayan habercilerle yapılabiliyordu. Öğrenince haklı olarak telaşlandı. Tümenin gerideki yedek alayı 25. alay ancak 4 saat sonra yetişebilirdi. Çok geride bekliyordu. Bu saate kadar ihtiyatta tuttuğu taburdan gerekli yerlere küçük birlikler yollamış, elinde bir takımı eksik bir bölük kalmıştı. Yalnız 160 kişi. 5. bölük. Kadri Bey bölük komutanını çağırdı. Yüzbaşı, düşman Pınar İçi koyuna kalabalık asker çıkardı, Sarıtepe'yi ele geçirdi. Alçıtepe köyüne, Alçıtepe'ye ilerleme tehlikesi var. Düşene, ölene bakmayacaksın, son ere kadar dövüşecek, o birliği geriden yardım yetişene kadar orada tutacaksın. Baş üstüne! Yardım 4 saatten önce yetişemez ona göre. Anladım komutanım. Yüzbaşı selam çaktı, bölüğünü şimşek gibi hazırlayıp yürüyüşe geçirdi. Bu sırada çıkarma alanlarını gözleyen General Hamilton, Queen Elizabeth ile Pınar İçi koyunun önünden geçmekteydi. Pınar İçi koyunun ele geçirilmiş olduğunu görerek çok mutlu oldu. Saat 9.30'du. Sonrası sayfa 272'de. Dipnot. Atase, Çanakkale, cilt 2, sayfa 244-247. General Hamilton buraya çıkan birliğin yeni birliklerle takviye edilmesini önerir. Ama çıkarmayı yöneten 29. Tümen Komutanı General Hunter Weston buna gerek görmez. Çanakkale'yi mucizelerle süslemek isteyenler. İşte size mucize. 9 Mehmet bir taburu durduruyor. 2. İkiz Koy. İkiz Koy Seddülbahir'in batısında Pınar İçi koyunun biraz altında, Teke koyunun gerisinde, kuytu, burası da çıkarma beklenilmeyen bir koydu. 200 metre boyunda dar bir kumsalı vardı. İngilizler buraya X kumsalı adını vermişlerdi. Bu kumsala Teke koyuna yapılacak asıl çıkarmaya destek olması için bir tabur çıkarılacaktı. Yüzyıllardan beri sessizlik içinde yaşayan bu minik koyu ve çevresini yine sabah erkenden yakıp yıktılar. Ağaçları, fundaları, yeni açan çiçekleri kavurdular. Baharı kutlayan karıncaları, kertenkeleleri, kelebekleri yok ettiler. Bülbülleri susturdular. Bu küçük sapa koyda gözcü olarak yalnız bir manga vardı, 9 kişi. Çıkarma saat 6'da başladı. Bir İngiliz taburu ikiz koya çıktı. Manga kalabalığı görünce kaçmamış, yayılıp ateş açmıştı. 9 Mehmet koca taburu yardım gelene kadar oyalamayı başaracaktı. Dipnot, sevgili gençler, Türk askeri özellikle ilk günü 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20, 1'e 25 kalabalık düşmanla dövüşmüştür. Silahta bu oran çok daha yüksektir. Oranları zaman zaman belirtiyorum, hiçbiri abartı değildir. İyi eğitilmiş, onurlu, bilinçli, bilgili, inançlı, kararlı bir ordu için askerde ve silahta sayı farkı ciddi bir anlam taşımıyor. Çanakkale Savaşı, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz bunu kanıtlamıştır. Daha eski tarihlerde de bunu kanıtlayan örnekler var. Malazgirt Savaşı, Sırp Sındığı ve benzerleri. 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey, Seddülbahir'de sıkışık durumdaki 3. tabura takviye olarak sabah erkenden yola bir bölük çıkarmıştı. 250 kişi, 7. bölük. Bu bölüğün acar ve akıllı komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan yolda İkizkoya düşman çıktığını öğrenince bölüğünü batıya döndürdü. İkizkoya! Buraya çıkan düşman Tekekoyu savunmasının arkasına sarkarak savunmayı çökertebilirdi. Bölük İkizkoya ulaştı. Mangadan sağ kalanlar bölüğe katıldı. İngiliz taburunun sol yanına hücuma geçtiler. Bölük sayıca İngiliz birliğinin 5'te biriydi. Ama asker o kadar coşkulu, kararlı ve inatçıydı ki tabur şaşırdı, ürktü, büzülüp savunmada kaldı. Saat 9.30'du. Sonrası sayfa 273'te. Dipnot: Atase, Çanakkale, 2. cilt sayfa 240-244, İbrahim Artuç, 1915 Çanakkale Savaşı, sayfa 146. 3. Tekekoyu. İngilizler bu koydaki kumsala W kumsala kod adını vermişlerdi. Burası yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 15-40 metre derinliğinde sırtlarla çevrili bir kumsaldır. İki ucunda kayalık, yüksekçe yarlar bulunuyor. Sırtları Karaca olan tepesiyle Aytepe çevreliyor. Burada bir Türk bölüğü vardı, 250 tüfek. Dipnot: Tekekoyunu savunan bölüğün tam adı 12. bölüktür. 29. tümenden bir tabur 1200 İngiliz askeri 30 kadar filika ile yaklaşmaya başladı. Ne kıpırtı vardı, ne tepki, ne de ses. Sırtlar, tepeler terk edilmiş gibiydi. Türklerin kaçtığını sananlar oldu. Filikalar bir önlem olarak kalkanlı ağır makineli tüfeklerle kumsalı sırtları taraya taraya yaklaştılar, yaklaştılar, yaklaştılar. Neredeyse kumsala baştan kara edeceklerdi. Birdenbire bir cayırtı koptu, 250 tüfek birden patladı. Filikalar birbirine girdi, kimi parçalanıp battı, kimi akıntıya kapılıp uzaklaştı. Suya düşenlerin çoğu boğuldu. Makineli tüfekler sustu. Kumsala ulaşabilen filikalardan karaya çıkanlar oldu. Çoğu çapraz ateş altına kalarak vuruldu. Kaçabilenler canlarını kumsalın iki yanındaki kayalıkların arkasına attılar. Daha ilk adımda 11 subay ve 350 asker kaybetmişlerdi. Vurulanlar arasında çıkarmanın komutanı da vardı. İlk çatışma böyle sona erdi. 29. Tümen Komutanı General Hunter Weston olup biteni anlamakta zorluk çekiyordu. O ağır bombardıman yıkıntılarının altından Türkler dirilip kalkmışlar, hiçbir şey olmamış gibi dövüşüyorlardı. Nasıl askerdi bu asker? Türkleri hesaba katmamakla büyük yanlış yapmışlardı galiba. İki en önemli çıkarma noktasından biri olan Tekekoyu'nda plan aksamıştı. Çıkarmayı durdurdu. Tekekoyu ceza olarak yeniden bombardıman edilecek, burada ne kadar Türk varsa bu kez kesinlikle toprağa gömülüp bitirilecekti. Savaş gemileri kıyıya biraz daha yaklaştılar. Tekekoyu kumsalının ve çevresinin her metrekaresi hınçla, ısrarla dövüldü. İkinci olarak bir taburdan daha fazla bir kuvvet harekete geçirildi. Filikalar yaklaşmaya başladıkları için bölük sığınaklara gitmemiş, ateş altında beklemiş, yıkıntılarda, mermi çukurlarında, yeni kazılan yarım siperlerde kalmıştı. Beklemişti. Asker ateş altında arkadaşlarının parçalandığını görüyor, kanları, etleri yüzüne sıçrıyor ama yılgınlığa düşmüyor, bildiği duaları okuyarak savaşı sürdürüyordu. Ateş gittikçe öyle yoğunlaştı ki kimse başını kaldıramaz oldu. Bu andan yararlanan İngiliz birliği kumsala çıkmayı başardı. Sağdaki soldaki kayaların arkasında bekleyen askerlerle birleşerek teke sırtlarına tırmanmaya koyuldular. Tekekoyu'nda tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Saat 9.30'du. Sonrası sayfa 274'te. Dipnot: Atase, Çanakkale, 2. cilt, sayfa 233-234. 4. Ertuğrul Koyu. Tekekoyu'nun biraz doğusundaki bu genişçe koy ve kumsal Ertuğrul tabyası ile Seddülbahir Kalesi arasındaydı. İngilizler 300 metre uzunluğundaki bu kumsala V kumsalı adını vermişlerdi. En büyük çıkarma yeri olarak burayı seçmişlerdi. Kumsal yüksek, oldukça dik bir yarla çevriliydi. Düşmana göre solda yarın üzerinde Ertuğrul tabyası vardı. Artık topları ölüydü ama bonetler duruyor, sığınak olarak kullanılıyordu. Yarın yüksekliği doğuya doğru gittikçe azalıyordu. Koyun düşmana göre en sağında ise Seddülbahir Kalesi, kalenin arkasında da yanıp yıkılmış Seddülbahir Köyü bulunmaktaydı. Savaş başlayınca bölük 3 takımıyla hilal biçimindeki yarın üzerine yerleşecekti. Cephesi 500 metreyi buluyordu. Ertuğrul koyunun gerisinde bir yanda Gözcü Baba Tepesi veya Ertuğrul Tepesi, bir yanda Harap Kale Tepesi vardı. İki tepede önemli dayanak noktalarıydı. Seddülbahir Köyü'nden sonra geniş Morto Koyu geliyordu. Sığ olduğu için buraya çıkarma yapılması olasılığı pek yoktu. Yine de bir önlem olarak buraya da bir takım ayrılmıştı. İngilizler Ertuğrul Koyu'na yapılacak çıkarma için farklı bir plan hazırlamışlardı. Kumsalın Ertuğrul tabyasına yakın kesimine önce olarak Gözüpek İrlandalılar taburu çıkacaktı. Karşı yana çıkarma için özel hazırlanmış eski kömür gemisi River Clyde yaklaşacak, Seddülbahir Kalesi altındaki kıyıya baştan kara edecekti. Önce fedailer, sonra gemideki 2400 asker geminin iki yanında açılmış kapılardan çıkıp hızla merdiven ve rampalardan inerek karaya çıkacaktı. Sabah erkenden yıkıcı bombardıman başladı. Dipnot: Ertuğrul Koyu ve çevresine bugün donanmanın attığı mermi sayısı 4650'dir. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 305, dipnot 3. Bu sayı 18 Mart günü bütün Türk tabya ve bataryalarının kullandığı mermi sayısının iki katıdır. Atase Çanakkale, 2. cilt sayfa 238. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklere karşı bütün İngiliz başarıları askerde, silahta ve araç gereçte sayısal üstünlüğe dayanır. Askerlik sanatına ve ordunun kahramanlığına değil, Çanakkale'de ve milli mücadelede sayısal üstünlükleri işe yaramamıştır. Burayı savunacak olan bölük sığınaklarda eski cephane mahzenlerinde bekliyordu. Dipnot: Ertuğrul Koyunu savunan bölüğün tam adı 10. bölüktür. Bu bölüğü takviye edecek olan bölüğün tam adı da 11. bölüktür. Teke Koyun'da 12. bölük var. Buna bir süre sonra 9. bölük katılacak. Mahmut Sabri Bey'in Seddülbahir destanını yaratan taburunun 4 bölüğü bunlardır. Ateş kesilir kesilmez siperlere koşacaklardı. Eğer siperleri kalmışsa, kalmamışsa önemli değildi. Her yer siperdi bu asker için. Bombardıman bitince düdükler öttü, komutlar yükseldi. Sığınaklardan, mahzenlerden fırladılar. Barut dumanı ve yıkıntı tozu yüzünden göz gözü görmüyordu. Bağlantı yolları kalmamış, siperler yıkılmıştı. El yordamıyla yerlerini buldular. Yıkıntı taşlarıyla arkasına saklanılacak yükseltiler yaptılar. Filikalar kıyıya doğrulmuşlardı. Burada da bazı filikaların başlarında kalkanlı ağır makineli tüfekler vardı. Ara vermeden ateş ederek yaklaşıyorlardı. Kumsalın yapısı gereği filikaların yakına gelmelerini bekleyeceklerdi. Bölük taş gibi sessiz ve sakin bekledi. Filikalar koya girdi, sokuldu. Coşkun İrlandalıların bir kısmı kumsala ulaşmadan suya atladı. Denizi yara yara kıyıya koşmaya başladı. Bir kısmı inmek için filikasının baştan kara etmesini bekliyordu. Mehmetler kurma kollarını şakırdatarak tüfeklerini kurdular. Keskin nişancılar subayları nişanladı. Bölük komutanı Yüzbaşı Hasan'ın işaretiyle 250 tüfek tek tüfek gibi patladı ve bir daha susmadı. O uzun derin sessizlikten sonra bu birden gürleyiş İrlandalıları sersemletti. Çoğu filikalarından inemeden vuruldu. Bazı filikalar battı, kimi boğuldu. Kumsala çıkanların çoğu cansız serilip kaldı. 200 kadar İrlandalı kumsalın sonundaki kayaların arkasına yatıp sindiler. Bunların ancak bir kısmı sağ kalacaktı. Dipnot: Bu tümsek hala duruyor. Atase Çanakkale 2. Bu tümseğin yüksekliğinin 1915'te 1,5 metre olduğu belirtiliyor. Sayfa 214. Yüksekliği şimdi 50-75 santim kadar. Bu tümseğin arkasında saklanıldığı ifadesi güven verici değil. Çünkü burası Ertuğrul tabyasından, Yahya Çavuş siperlerinin bulunduğu yerden tabak gibi görünüyor. Saklanılan yer tabyanın altındaki ölü noktalar olmalı. Bu sırada River Clyde gemisi de gelip Seddülbahir Kalesi'nin önüne baştan kara etmişti. Deniz sığ olduğu için kıyıdan uzak kaldı. Bu gemi düşüncesini ortaya atan ve sonuçlandıran binbaşı Unwin, ölümü hiçe sayarak gemiyle kara arasında Duba ve Mavnalardan bir köprü kurmaya girişti. Geminin iki bordasındaki kapılar açıldı, sabırsız askerler karaya çıkmak için kat kat iskeleler ve rampalardan inmeye başladılar. Bu sahneyi izleyen General Hamilton ve Amiral de Robeck ümide kapıldılar. Birkaç dakika sonra erken ümide kapıldıklarını acıyla anlayacaklardı. Türkler geminin bir tuzak olduğunu anlamışlardı. Mahmut Sabri Bey buradaki bölüğü iki takımla takviye etti. Sayıları 430 oldu. İkiye ayrıldılar. Yarısı ikinci çıkarma dalgasıyla kumsala gelenleri biçmeyi sürdürdü. Yarısı River Clyde'dan çıkanları avlamaya koyuldu. Tek fişek bile boşa gitmiyordu. Her yer cesetle dolmaktaydı. Hava Birliği Komutanı Yarbay Samson keşif uçağı ile savaş alanlarının üzerinde uçmakta, durumu gözlemlemekteydi. Ertuğrul Koyun'da gördüğü şey hiçbir yerde hiç kimsenin göremeyeceği bir şeydi. Mavi deniz kıyıdan 50 metre açığına kadar kandan kıpkırmızı kesilmişti. Dipnot Alan Moorhead sayfa 184. İlk çıkışta İngiliz kaybı %70. Atase Çanakkale 2 sayfa 237. River Clyde'ın oldukça yüksek olan ucuna çelik kalkanlarla korunan çift namlulu ağır makineli tüfekler ve otomatik toplar yerleştirilmişti. Bunlar ve iyice yaklaşan savaş gemileri kumsalın çevresini ateş altına almışlardı. Türkler de erimeye başladılar. Ertuğrul tabyasının bulunduğu köşeyi 10. bölüğün 1. takımı tutmaktaydı. Mangadan mangaya koşarak askerlerini coşturan takım komutanı ağır yaralandı. Bölük komutanı Yüzbaşı Hasan takımı ikiye bölerek 5 mangasını, Ezineli Yahya Çavuş'un 4 mangasını bir başka çavuşun komutasına verdi. Yahya Çavuş ile birliği 45 kişi en uçtaydı. Burası önemliydi. Köşe olduğu için hem denize bakıyor hem kumsalı yukarıdan ve yandan görüyordu. Dipnot, Ertuğrul tabyasının yanında Yahya Çavuş siperleri diye belirtilen yer. O güne anımsatsın diye gayet şık bir makineli tüfek yuvası yapılmış. Bir de dekoratif kalaslarla süslenmiş bir siper var. Bunların gerçekle bir ilgisi yok. Bu uyduruk yanlış bir dekor. O kıyamet gününü zerre kadar temsil etmiyor. Yahya Çavuş Balkan Savaşı rezilliğini yaşamış, bir daha yaşanmaması gerektiğine inanmış, olgun, ağırbaşlı bir insan, usta bir askerdi. Hemen birliğin başına geçti, o da teğmeni gibi bağırdı. Haydi arslanlarım! Ertuğrul Koyun'un batısındaki takım komutanı yaralanınca onun yerini de Bigalı Mehmet Çavuş doldurdu. Takım Mehmet Çavuş'un yönetimine alışıktı. Onunla kıyıda çok nöbet tutmuşlardı, o da bağırdı. Bir kurşun bile boşa gitmeyecek. Tamam Çavuş! Bölük komutanının gözü sık sık çavuşlara kayıyordu. Çavuşların birliklerini iyi yönettiklerini görünce içi rahatladı. Tabur komutanı Mahmut Sabri Bey'e bilgi verip onu da rahatlattı. İngilizler bir girişimde daha bulundular. Seddül Bahir köyünün iskelesine 150 kişilik bir birlik çıkardılar. Amaç köyden geçerek Türk savunmasının sol ucunun arkasına sarkmaktı. Bu hareket fark edilince köye 30 kişilik bir müfreze yollandı. Burada bir manga vardı, birleşip 40 kişi ettiler. İngilizlerin önünü kestiler. Köyün sağlamca kalmış son evleri de bombardıman yüzünden yanıyordu. Yangın yalazları ve kıvılcım yağmuru altında bu küçük birlik ile 150 İngiliz arasında çok kısa bir hesaplaşma oldu. Uzun Türk süngülerinin tadını ilk kez tattılar. Kurtulabilen 20-25 İngiliz askeri iskeleye geri kaçtı. Queen Elizabeth zırhlısından derin bir üzüntü içinde Ertuğrul Koyun'daki durumu izlemekte olan General Hamilton ve Amiral de Robeck iskeleye kaçanları gördüler. Bir motor yollayarak kurtardılar. Dipnot, C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 288, Hamilton Gallipoli günlüğü, sayfa 99, Atase Çanakkale, 2. cilt sayfa 239. Durum ümitsizdi. O kadar güvendikleri 29. tümenin öncüleri karaya çıkıp tutunmayı başaramamışlar, River Clyde'da 1000'den fazla asker kapalı kalmıştı. İsrarın yararı yoktu. Çıkarmayı durduralım general. Haklısınız efendim. 29. tümen komutanı General Hunter Weston Ertuğrul Koyun'a çıkarmayı durdurdu. Dipnot Atase Çanakkale cilt 2 sayfa 234-240, C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 289, F. Belen 1915 yılı hareketleri sayfa 162. Bu büyük başarıyı sağlayan Ertuğrul Koyun'u savunan 430 kahramandır. Kahramanlıkla, sebatla, kararlılıkla, özveri ve ustalıkla birbirleriyle yarışarak bu görkemli sonucu elde etmişlerdir. Arıburnu Koyun'da 27. alayın kahraman 8. bölüğünü ya da 2. taburunu anımsatacak bir anıt, yazıt olmadığı gibi Ertuğrul Koyun'da da 26. alayın 3. taburunu, onun kahraman bölüklerini ya da bu 430 kahramanı anımsatan bir anıt, bir yazıt yok. Bu 430 kahraman arasında yer alan Yahya Çavuş ve adları saptanabilen birkaç erin adına bir anıt dikip de öteki kahraman komutan, subay, assubay ve erleri unutulmaya bırakmak hak mıdır? Açıkçası haksızlık değil midir? Bu kesimin sorumlusu, bu başarının sahibi 10. Bölük Komutanı Şehit Yüzbaşı Hasan'ı unutmak olur mu? Balkan Savaşı'ndan kalan o çavuşları bu subaylar yeniden eğitip yetiştirdiler. Eritip yeniden döktüler. İngilizler ayrım yapmadan bütün askerleri için Ertuğrul Koyun'da Gözcü Baba Tepesi'ne Hellas anıtını dikmişlerdir. En kısa zamanda hem Arıburnu'nda hem Ertuğrul Koyun'da burada dövüşen şehit ve gazi olan atalarımızın hepsini yücelten iki sanat eseri anıt yapılarak bu haksızlık düzeltilmeli diye düşünüyorum. Bu anıtlar yapılmazsa anlayın ki yetkililerin Çanakkale kahramanlarına da gerçeklere de saygıları yok. Saat 9.30'du. Sonrası sayfa 277'de.